Ayrım 18. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Niruman. Sayfa 166. Tüm kentlerde Amerika aleyhtarı yürüyüşler, mitingler düzenleniyor. Her yere Carter'ın karikatürleri asılıyor. Bir karikatürün altında halkımızın ve dinimizin düşmanı Carter gebersin yazısı okunuyor. Bu yürüyüşlerde Amerikan bayrakları yakılıyor, Carter'ın ve Begin'in kuklaları kurşunlarla delik deşik ediliyor. Aynı anda ülkenin İslamlaştırılması da hızlandırılıyor. Eğitim Bakanlığı Müsteşarı tüm özel okullara kızlarla erkeklerin ayrı sınıflarda ders göreceğini bildiriyor. Buna uymayanların lisansları ellerinden alınacak ve okulları kapatılacakmış. Bu yönerge okul müdürlerini çözülmesi olanaksız sorunlarla karşılaştırıyor. Bu yönergeyi uygulayabilmek için şimdikinin iki katı sınıfa ve öğretmene gereksinim var. Bunun üzerine pek çokları okullarını kapatıp kendilerine başka geçim yolu aramaya başlıyor. Toplumun İslamlaştırılması yönündeki başka bir adım da kızların evlenme yaşının 18'den 13'e indirilmesi. Her iki kararın ardında aynı amaç yatıyor. Mollalara göre kızların okula gidip bir meslek öğrenmeleri ve dışarıda çalışmaları gereksiz. Kızların bir an önce evlenip çocuk doğurmaları ve kocalarına kölelik yapmaları isteniyor. Pek çok kadın bu gerici görüşlere karşı çıkıyor. Bu arada bir sürü kadın dernekleri kurulmuştu. Ama ne yazık ki çoğunluğu bir solcu örgüte bağlı olan bu dernekler, aynı işe aynı ücret, hamilelik tatilinin uzatılması gibi isteklerle yetiniyorlardı. Kadınların kurtuluşunun ancak işçilerin kapitalizmin boyunduruğundan kurtulmasıyla gerçekleşeceği ve kadınların erkeklerle omuz omuza emperyalizme ve kapitalizme karşı savaşmaları gerektiği savı, kadınların kendilerine özgü sorunlarla uğraşıp bunların çözümü için kavga vermelerini engelliyordu. Tahran'ın kuzeyi dışındaki diğer kenar semtler gecekonduluktur. Bir gün kentimi bir de bu açıdan görmek amacıyla yola çıkıyorum. Almanya'dan bir gazeteci bayanla Dolatabad'a gidiyoruz. Dolatabad, kentin güneyinde alüminyum fabrikasının hemen ardında hurda arabalarla çöpler arasındadır. Asfaltlanmış bir patika ile pis kokulu çamurlu bir ırmağın arasına binlerce gri ve kahverengi çadırlar, teneke kulübeler kondurulmuştur. Arabadan iner inmez başımıza yalın ayaklı, yırtık, yamalı gömlekli, pantolonlu bir sürü çocuk toplanıyor. 7-8 yaşlarındaki bir sürü kız çocuğu yüzlerini peçeyle örtmüşlerdi. Kokuşmuş çöplerin ağır kokusu önceleri başımı döndürüyor ama zamanla alışıyorum. Çocuklar ellerini uzatıp para, çikolata ve ekmek istiyorlar. Kavruk yüzlü, pasaklı yavrucuklar güzelim siyah gözlerini bana dikerek "Amca, bir sadaka" diye dileniyorlar. Her attığımız adımda yerden bir toz bulutu yükseliyor. Gecekondu halkı tek tek veya birkaç kişi bir arada çadırlarının kulübelerinin önünde oturuyor. Siyah peçeli hamile bir kadın kucağında bir çocukla iki yaşlı kadının yanına çökmüş, iki adım ötelerinde yaşlı bir adam sırt üstü yere uzanmış yatıyor. Yastık yerine ayakkabılarını başının altına koymuş. Arabamızın geldiğini görenler dikkatli dikkatli inceler gibi bizi süzüyorlar. Teneke bir duvara yaslanmış, gözlerini yere dikmiş genç bir adama selam veriyoruz. Solgun yüzüne, öne çıkık kemiklerine, cam gibi gözlerine bakılırsa uyuşturucu madde düşkünü. Yaşlı bir adam sopasına dayanarak yanımıza geliyor, dostça selam veriyor ve Alman meslektaşımın boynundaki fotoğraf makinesini göstererek televizyondan mı geldiğimizi soruyor. Hayır diyorum, bu bayan yabancıdır, gazeteci olarak çalışmaktadır. Ben ona Tahran'ı gösteriyorum. Dolatabad'ı görmek istedi. Yavaş yavaş yırtık elbiseleri ve açlığın yıprattığı yüzleriyle diğerleri de yanımıza sokuluyor. Hümeyni daha Paris'teyken bu insanlara neler vaat etmemişti ki? Suyu, elektriği içinde evler yaptıracaktı onlara. Çocuklarını okula gönderecek, büyüklere iş verecekti. İnsan gibi yaşayacaklardı sözde. Gazetenizde yazın, kimse bizimle ilgilenmiyor, diyor yaşlı adam. Her gün açlıktan birkaç kişi ölüyor, şuracığa gömüyoruz. Durumumuz gittikçe kötüleşti. Birkaç ay öncesine kadar çoğumuz hiç olmazsa geçici olarak inşaatlarda, fabrikalarda iş bulabiliyorduk. Bu yaşıma rağmen ben bile 5-10 kuruş kazanıyordum niyet satarak. Ama bunu da yasakladılar. 4 aydan beri işsizim diyor. Hasan adında 30 yaşlarında bir adam. Bir inşaat şirketinde çalıştım. Mühendis Nuri'nin yanında belki tanırsınız. Karımın çocuklarımın karnını doyurabiliyordum. Biraz para bile biriktirmiştim. Belki bir yerde bir göz ev bile bulabiliriz diyorduk. Artık elimde avucumda bir şey kalmadı. Her gün Çalışma Bakanlığı'na gidip borç istiyorum. Duydum ki işsizlere borç para veriyorlarmış. Ama şimdiye kadar 5 kuruş bile alamadım. Alman meslektaşım fotoğraf çekmek istiyor. Yasak diyor bir kadın. Komite bize kimseye resim çektirmeyin dedi. Fotoğraf makinelerinin hepsi Savak'tan dediler bize. Biz Savak'tan değiliz diyorum. Sadece bir görmek istedik. Kimler oturuyormuş burada? Hiçbir şeyimiz yok diyor bir başka kadın. Peçesiyle küçük bir çocuğu sırtına bağlamış. Çocuk uyuyor. Yüzünde, başının etrafında sinekler uçuşuyor. Suyumuz bile yok. Bu ırmaktaki su pis. Çeşme buradan 4 kilometre uzakta. Bir kova içme suyu, bir tümene. Ne yapıyor çocuklar bütün gün diye soruyorum. Okul var mı yakınlarda? Yok, okulumuz yok diyor yaşlı adam. Gündüz vakti çocuklar buralarda koşuşup dururlar. Şu yolda ezilen çocuğun hesabı yok. Yakınlarda doktor da olmadığını öğreniyoruz. Ne doktor ne de ilaç görüyordu bu insanlar. Dolatabat'taki erkeklerin yarısından çoğu eroin düşkünüdür diye anlatıyorlar. Şaşıp kalıyorum. Kaçak eroin çok pahalı. Nereden buluyorlar eroini? Sonradan anlaşılıyor ki eroin kaçakçıları gecekondu gençlerini mal alıp götürmede kullanıyorlarmış. Böylelikle alışmışlar eroine. Neyle sağlıyorsunuz geçiminizi diye soruyorum. Cumaları camiye gidersek pirinç, nohut, fasulye, bazı da ekmek veriyorlar. Bazı da komiteden bir araba gelip bize yiyecek, arada bir de biraz para getiriyor. Allah İmam Hümeyni'den razı olsun, o bize bakıyor. O, fıkaranın ve zayıfın imamıdır. Biraz daha sabır, işler yoluna girecek. Tek parti Allah'ın partisi, tek önder Hümeyni diye bağırıyorlar bir ağızdan. İran Petrol Ofisi'nin direktörü ve İran Avukatlar Birliği'nin başkanı Nezih, hükümet ve burjuva kesiminden ağzını açıp da Mollaların yediği haltları eleştirmeye cesaret eden ilk adam. Avukatlar önünde yaptığı bir konuşmada şunları söylüyor. İmam Hümeyni'yi Gom'da ziyaret edip ona böl ve yönet yönteminin sömürgecilere özgü olduğunu anımsatacağım. Siyasi, iktisadi ve adli sorunlarımızın tümünü İslam çerçevesinde çözüme kavuşturmak olanak dışıdır. Sayın hocalarımız da biliyorlar ki günümüzün koşulları altında İslam'a dönüş hem olanaksız hem de halkımızın zararınadır. Nezih, yakında yürürlüğe girecek olan anayasayı da eleştiriyor. Anayasayı hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği birkaç kişi hazırlıyor diyor. Avukatlara danışmak gereği bile duyulmuyor. Nezih anlaşılan fazla ileri gitmişti. Başkalarına kötü örnek olmadan Petrol Bakanı'nın ağzına 2 tokat atılmalıydı. Tokadı Hümeyni kendi atıyor. Hizbullahların bir toplantısında diyor ki, yurt dışından gelenlerin ve halkımızın hareketinin dışında kalanların ağızlarını açmaya hakları yoktur. Bunların görüşlerinin ne bir anlamı ne de bir değeri vardır. Bunlar İslam hareketinin sıralarına girip iman getirir, İslam'a boyun eğerlerse hoş geldiniz deriz. Ama yok, başka görüşteyseler defolup gitsinler geldikleri yere. Sizin kanınızı emmek istiyor bunlar. Ey batının uşakları, ey yabaniler, sizin içiniz kof. Sizi ikaz ediyorum. İkaz ediyorum sizi ey avukatlar ve kendilerini insan haklarının savunucusu sananlar. İşçiler, köylüler, savaşan siz, kan döken sizsiniz. Biz size hizmet edeceğiz. Kimse sizin zaferinize sahip çıkamaz. Lanetleyin beni kötüye kullanacak olursam sizin zaferinizi. Evet, lanetleyin beni. Dinleyiciler yüksek sesle ağlamaya başlıyorlar. Ruhumsun Hümeyni diye bağırıyor biri. Lanet olsun bana, kötüye kullanacak olursam döktüğünüz kanı. Siz canınızı feda ederken rahatlarına bakan, üstelik bir de sizi küçük gören zenginlerin hiçbir hakkı yoktur, olmamalıdır. Size ihtar ediyorum, İslam'a boyun eğin. Şu durduğum yerden zamanında Şah'a da ihtar etmiştim. Halkın gazabından kork demiştim ona. Halkımız kovacaktır seni ama beni dinlemek istemedi. Halkımız da kovdu onu. Siz ondan daha da zavallısınız. Bırakın elinizden kalemleri. İslam'a karşı kışkırtıcı yazılar yazmayın. İkaz ediyorum sizi ey avukatlar ve sözüm ona insan haklarının müdafileri. Din adamlarına hakareti bırakın. İşte şu gecekondu halkı, 8-9 kişi bir arada ufacık bir viranede yaşamaya mahkum edilen halk, işte asıl onlardır insan haklarının müdafileri. Asıl onlar bilir insanlığın dertlerini, arzularını. Hiç kimsenin hakkı yok onların ağzından lafı kapmaya, ne sizin ne de benim. Ruhumsun Hümeyni diye bağırıyor Hizbullahlar. Nezih eleştirisinde haklıydı. Yakında yürürlüğe girecek olan anayasa kimsenin ağzından düşmüyordu. Ama birkaç kişinin dışında ne olduğunu gören bilen yoktu. Taslağı sözde Paris'te hazırlanmış. Meşhur devrim seferinde Hümeyni taslağı saklasın diye aynı uçaktaki Alman gazeteci Peter Scholl Latour'un cebine sokmuş sözde. Paris'te yapılan anlaşmaya göre bu taslak iktidarı ele geçirdikten sonra önce kamuya açıklanıp tartışmaya sunulacak, ardından da halkın seçtiği bir ulusal meclisten geçecekti. Ama şu andaki duruma bakılırsa halkın seçtiği bir meclis İslam devletine kesinlikle karşı çıkardı. Böyle bir meclisin kurulması engellenmeliydi. Halk oyunu İslam Cumhuriyeti'ne verdi, diyordu Mollalar. Anayasanın da buna uygun olması gerekir. Böyle bir anayasa ise ancak İslam dininin ve İslam Cumhuriyeti'ni yakından tanıyanlar tarafından hazırlanabilir. Yani İslam bilim adamları, hocalar ve bilirkişi olarak bu konuda kendilerine bir isim yapmış olanlar tarafından. Kısacası bir meclise değil de bilirkişi kuruluna gereksinim vardı. Müzik, halka karşı işlenen bir suçtur. Nesrin'le gündüzleri birbirimizi seyrek görüyoruz. İkimiz de bütün gün evde yokuz. O, kadınlarla ilgili çalışmalarda bulunuyor, ben de politika yapıyorum. Sadece akşamları bazı birbirimizi görebiliyoruz. Bu seyrek akşamlardan birinde kentin merkezine doğru bir yürüyüş yapmaya karar veriyoruz. Tahran'ın eski alışveriş caddelerinden biri olan, bildim bileli gece gündüz insanlarla dolup taşan Lalezar Caddesi'ne gidiyoruz. Özellikle hafta sonlarında Lalezar Caddesi'nde akşamları kalabalıktan geçilmezdi. Mağazalar gece yarısına kadar, kahveler, barlar, danslı lokaller, tiyatrolar, sinemalar ve büfeler sabaha kadar açıktı. Eskiden İran'ın kalbi Lalezar'da atardı. Taksiden inip Lalezar'a çıkınca düş kırıklığına uğruyoruz. Eskiden olanların yerinde yeller esiyor. Açık hava tiyatrolarını aydınlatan gaz lambaları sönmüş, gelip geçeni tiyatroya çağıran çığırtkanlar ortadan yok olmuş. Daha saat 8 ama mağazaların çoğu kepenklerini indirmiş. Ayaklanmalar sırasında yanan lokantalar ve sinemalar olduğu gibi duruyor. Burnuma hala yanık kokusu gelir gibi oluyor. Bir tek devrime ayak uydurabilen birkaç sinema kalmış. Gösterilenlerin çoğu da savaş filmleri. Anlaşılan savaş filmlerine hiçbir devlet karşı çıkmıyor. Dansözler, Arap sanatçıları, tanınmış İranlı şarkıcılar orkestralarıyla birlikte sahnelerden çekilmişler. Onların yerini devrimci tiyatro oyunları almış. Tiyatrolarda da, sinemalarda da cinsellik, erotizm yasaklanmış. Ne Marilyn Monroe ne de Sophia Loren kalmış. Hepsi İslam ahlak anlayışının kurbanı olmuşlar. Film afişlerinde uzun giysiler içinde dans eden, yüzen kadınlar görülüyor. Anlaşılan ressamlar, artistleri sonradan giydirmişler. Bazı sinemalar 2 saati doldurabilmek için asıl filmden önce birkaç kısa film gösteriyorlar. Filmlerden erotik sahneler kesilmiş. Televizyon programı da öyle. Öpüşme, yatak ve sevişme sahneleri kesiliyor. Bazı sahnelerde bir kadınla bir erkek birbirine yaklaşıp ellerini uzatıyorlar. Bir sonraki sahnede ise uslu uslu yan yana oturuyorlar. Veya aşıklar yatak odasına gidiyor ve hemen arkasından bahçede dolaştıkları görülüyor. Lalezar Caddesi'nde kaset satıcıları birkaç ay öncesine oranla çok artmış. Hümeyni'nin söylevlerini ve devrim şarkılarını çalıyorlar. Ama herkes biliyor ki yasaklanmış olan Batı müziği veya sevilen İranlı şarkıcıların kasetleri tezgah altından satılıyor. İskambil kağıtları, açık saçık kitaplar ve dergiler ise Kur'an'ın dini yazıların ve Hümeyni'nin resimlerinin altına saklanmış. tıpkı şah devrinde olduğu gibi. Yalnız o zamanlar şimdi yasaklanmış olan şeyler üstte, politik içerikli kitaplar ise alttaydı. Kaset satıcıları da eskilerine hiç benzemiyor. Aralarında bir sürü işlerini kaybetmiş olan ve şimdi kaset satarak ekmek paralarını kazanmaya çalışan öğretmen, memur ve profesör var. Alkollü içkiler hiçbir yerde satılmıyor. Açık göz bir fotoğrafçı, Arafat'ın büyük bir resmini asmış. Her isteyen başına Filistin tülbendi bağlayıp eline bir silah alarak Arafat'la resmini çektirebiliyor. Bir fotoğraf, 5 tümen. Filistin kahramanı pozunda Arafat'la birlikte resim çektirebilmek için hiç de fazla değil. Önünde uzun bir kuyruk var. Sıra bekleyenlerin çoğu genç. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İyi bir gece geçireceğimizi ummuştuk. Bir tiyatro görüyoruz. Mücahit adında bir oyun oynanıyor. Başlamak üzereymiş. Dışarıda halkın mücahitlerinin afişleri var. Gel girelim diyor Nesrin. Canım pek istemiyor. Eskiden böyle benzeri şeyleri çok görmüştüm. Sonunun nasıl olacağı daha başından belli. Ama oyun bozanlık etmek istemiyorum. Ayrıca başka bir seçeneğimiz de yok. Tiyatro tıklım tıklım dolu. Oyunu ayakta seyretmek zorunda kalıyoruz. Olay Lübnan'da geçiyor. Halkın mücahitleriyle bir ilgisi yok. Deli bir general birçok Filistinliyi kurşuna dizdiriyor. Çok berbat bir oyun. Devrim kahramanları teker teker kurşuna diziliyor. Seyirciler ağlıyorlar. Kahrolsun emperyalizm, yaşasın Hümeyni diye bağırıyor oyunu izleyenler. Bir ayaklanma oluyor. General linç ediliyor ve adalet yerini buluyor. Alkıştan yıkılıyor salon. Devrimci rolündekiler Hümeyni'nin resmiyle yeniden sahneye çıkıyor. Ruhumsun Hümeyni diye bağırıyor seyirciler. Biz moralimiz bozuk dışarı çıkıyoruz. Bir taksi tutup eve gidiyoruz. Üzerimizdeki baskı gittikçe artıyor. Ulusal Demokratik Cephe'nin yönetim kurulunda ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Daha geç sayılmaz diyorum ben. Geniş bir direniş cephesi kurmalı, tüm muhalifleri bir araya toplamalıyız. Birisi Hümeyni'ye bir mektup yazıp ülkenin durumunu açıkça eleştirmemizi öneriyor. Öneri kabul ediliyor. 3 Haziran 1979 günü açık mektubumuz Ayendegan'da ve birkaç solcu gazetede yayınlanıyor. Ve şu görüşe vardık ki susmaktan vazgeçip konuşmanın zamanı gelmiştir artık diyoruz mektubumuzla. Sayın Ayetullah, yolunuzun yeni bir yol olduğuna inanmıştık. Dini görüşlerinizi devrimci ve yapıcı buluyorduk. Direnişten, özgürlükten ve eşitlikten söz ediyordunuz. Pehlevi hanedanı ve bunların yabancı işbirlikçileri bağnaz olduğunuzu, tarihin akışını geriye yöneltmek istediğinizi ileri sürüyorlardı. Biz buna karşı çıktık. Din adamlarının halkımızın özgürlük ve bağımsızlık arzularını dile getirdiğini savunduk. Şah ülkede olduğu müddetçe muhalefeti parçalamaktan çekindik. Devrime katkıda bulunduk. Siz Sayın Ayetullah, bize yön verdiniz. Yalnız dini açıdan değil, politik açıdan da önderliğinizin gerekli olduğunu kanıtladınız. Ufak çıkar kavgalarına kapılmayıp hep halkımızın iyiliğini düşündünüz. Yetkinizi halkımızın birliği ve devrimin zaferi uğruna kullandınız. Bir zamanlar evlerin çatılarından Allahu Ekber diye bağıranların hepsi iman sahibi Müslümanlar değildi. Yaşamları boyunca bir camiyi içinden bile görmemiş olanlar da vardı bunların aralarında. Hristiyanlar, Yahudiler, Zerdüştler bile vardı aralarında. O zamanlar komünistlerle Müslümanlar arasında bir ayrım da yapılmıyordu. Herkes özgürlük ve adalet istiyordu. Ama şimdi şah kaçtıktan 4 ay sonra memleket ne durumda? Geçici hükümet sizin önerinize uyarak devletin yönetimini üstlendi. Bir halk oylaması yaparak yeni anayasayı hazırlamaya başladı. Ama devrimle elde ettiklerimizi bugüne kadar koruyabildik mi? Bu soruyu izninizle açık seçik ve doğru sözlülükle yanıtlamak istiyoruz. Candan arzuladığınız halkın birliği tehlikede. Çaresizlik ve üzüntü içinde herkes. Doğrusunu söylemek gerekirse, zaferimizden önceki tutumunuzla bugünkü tutumunuz arasında çok fark var. Bu savı kanıtlayan çok delil var elimizde. İran'a dönüp yönetimi elinize geçirmeden önce birçok kez ne ben ne de başka bir din adamı devlet işlerine karışacaktır dediniz. Bu ifadeniz bizde devletin gücünü tek elinize almak niyetinde olmadığınız görüşünü uyandırdı. Ama sözünüzü tutmadınız. Devletin işlerine karışmakla kalmayıp kendi başınıza yönetmeye kalkıyorsunuz. Örneğin Mısır'la diplomatik ilişkilerin kesilmesini buyurdunuz. Bu kararınızı başbakana değil, doğrudan doğruya Dışişleri Bakanı'na bildiriyorsunuz. Başbakanın hiçbir yetkisi olmayacaksa sorarız size, neden seçtiniz o zaman onu? Devlet başkanını göreve getirip kabine kurmanız, devletle din işlerini birbirinden ayırdığınız anlamına gelir. Ama yine de bütün ipleri siz ve diğer din adamları elinizde tutuyorsunuz. Ekmek, et, elektrik üretiminden tutun da iç ve dış politikaya varıncaya kadar her alanda son söz sizin. Herkes biliyor ki hükümet göstermelik, elinde hiçbir yetki yok. Kur'an'a dayanan bir şeriat kurmak niyetindeyseniz, niye anayasanın sözünü ediyorsunuz? Niye dinle devlet arasında iki taraflı oynuyorsunuz? O zaman alın devleti resmen elinize. Hiç olmazsa halkımız olan biteni anlasın ve sorumluların kim olduğunu bilsin. Bir görüşte olmak, birisinin konuşup ötekilerinin susması demek değildir. Ülkemizde kadınlarımız özgürce yaşayabilecekler ve hakları yenmeyecekse neden yargıç avukat olmaları engelleniyor? 18. ayrımın sonu. Sayfa 176.